Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyiz. Çok değerli gönül dostlarımız, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hak üzere hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, insanın sosyal yetkinliklerini konuşuyoruz biliyorsunuz. 10. sosyal yetkinlik olan etik ve ahlaki duyarlılık yetkinliğinin ümit ediyorum son bölümü olabilir ama yetmezse yine bir program daha anlatmaya devam ederim. Malumunuz olduğu üzere kişinin etik ve ahlaki duyarlılığı doğru ile yanlış arasında ayrım yapabilmesini, toplumun değerlerine saygı duymasını, olaylar karşısında adil, dürüst ve güvenilir bir tutum sergilemesini ve özellikle de bir kişiye, bir olaya, bir şeye, nesneye hakkını tam olarak vermesini sağlar. Sosyal etkinlikler hem bireyin çevresiyle uyumlu bir yaşam sürmesini hem de topluma olan katkıları açısından, olumlu katkılar sağlaması açısından kritik bir öneme sahiptir aziz dostlarım. Bu yetkinliklerin icrasında ve ihyasında ahlak işin omurgasıdır desek yanlış olmaz. Ahlak yoksa hiçbir yetkinlik, hiçbir özellik samimi olmaz, kalıcı olmaz, içselleştirilemez. Ben acizane 60 yıla yakın ömrümde hep İslami bir çevre içinde büyüdüm. Yetiştim, çalıştım, bulundum aziz dostlarım. Hocalarımdan İhsar makamı diye bir makam duydum. Duyuyorum da, şu anda da duyuyorum. Ama bu yaşıma kadar bir makam söz konusu ise, mirasta daha cazip bir pay ve hisse söz konusu ise, bir mevki, bir pozisyon, bir atama, bir görev söz konusu ise, işte malumunuz kurban, yani biraz daha besilesi, arkadaşımın olsun, akrabamın olsun diyerek, efendim ben nefsimi öteliyorum, kardeşimi önceliyorum diye, kendinden vazgeçip kardeşin o makamı, o mevkiye, o şeye layık gören bir kimseye yeminle rastlamadım yani. Peki nasıl olacak bu iş? Yaşanmayan değerler topluma nasıl maya çalacak aziz dostlarım? Toplum bireylerin başkalarının acısına duyduğu tepkiyle gelişir demiş Zygmunt Bauman. Ama akrabasının, komşusunun, arkadaşının ve işini görmekten aciz bir kişinin, zulme ve gadre uğramış bir fakir fukaranın, bir mazlumun acısını derinden hisseden beri gelsin. Genelde hep yüzeysel kalıyor hissiyatımız. Bir türlü sadre şifa olacak eleme dönmüyor, dönüşmüyor. Fuzuli yüzyıllar öncesinde garibanlığın ve kimsesizliğin zirve ifadesi olan şu beyti yazmış. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne çalar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Yani ne diyor kimse bana, ah vah öyle mi, yazık canım benim, geçmiş olsun. Dilinin ucuyla böyle hep, dil ateşi, gönül ateşi değil yani, gönül yanmaz. Böyle geçmiş olsun der gibi yüzeysel acımadan başka bir şey yapar, ne de sabah rüzgarından başka kapımı çalan olur. Ne muhteşem bir tespit. Kalabalıklar içerisindeki yalnızlığımızı, güya koca koca milyonluk şehirlerde onca insan arasındaki garibanlığımızı, çok sosyal imkanların zirve yaptığı, insanların birbirine neredeyse online olduğu bir dünyada tek başına gariban, çaresiz, kimsesiz kala kalmışlığı ifade eden muhteşem bir veciz bir tespit. Biz, komşusu açken tok yatanın Müslüman sayılmadığı bir beyana muhatap bir ümmetiz aziz dostlarım. Ama halimiz ortada. Tabii bu şekilde empati azalınca komşuluk ilişkilerinden iş ilişkilerine kadar her düzeyde iletişimimiz bundan olumsuz etkileniyor. Örneğin trafikte birbirine saygı göstermeyen sürücüler ya da sosyal medyada kolayca birbirine hakaret eden kişiler, iftira atarcasına, gıybet edercesine birbirini linçleyen kişiler bir anlamda karşısındakinin de insan olduğunu unutuyor. Gün gelip kendisinin de o linçe uğrayacağını unutuyor. Bilim insanları, özellikle sosyologlarımız, Türkiye gibi hızlı değişim yaşayan toplumlarda değer çatışması yaşanabildiğini ifade ederler. Geleneksel değerlerle modern hayatın getirdiği yeni değerler bazen uyuşmayabilir. Bu çatışmada malumunuz olduğu üzere toplumsal gerileme yol açabilir. Özellikle erken cumhuriyet döneminde devletin vermeye çalıştığı resmi ideolojinin Osmanlı'nın kadim değeriyle, İslam'ın kadim değeriyle örtüşmemesi, uyuşmaması neticesinde işte okullarda dillere pelesenk olmaya çalışılan, yapılmaya çalışılan şiğirlerle ya dede nine geride kaldı, eskide kaldı, sana öğretmen yeter gibi şiirlerle çocukların beyinleri yıkandı. Bir taraftan da tabii medya, özellikle Yeşilçam'ın bu konudaki zalimliği hiç unutulamaz, küçümsenemez. Tabii Yeşilçam'a yol veren de, onun önünü açan da dönemin Kültür Bakanlığı. Dolayısıyla ne kadar olumsuz karakter varsa, ahlaksız karakter varsa, onu Müslüman karakter, hoca karakter, hacı karakter, dede karakter yaptılar. Ne kadar böyle naif, zarif, böyle aydın, münevver, sözüm ona ahlaklı karakterler varsa onları da böyle batı değerleriyle yaşayan, modern görünen kişiler yaptılar ve böyle bir kuşak çatışması, değer çatışmasının ötesinde insanlar annesine, babasına, dedesine düşman bir halde yetiştirildi yıllarca. Yani belki de şu anda yaşadığımız toplumsal gerilimin altyapısında yatan sebeplerden bir tanesidir bu. Ama burada dengeleyici unsur yine de etik ve ahlaki duyarlılık, farklı düşüncelere saygı, uzlaşma kültürü, empati, arabuluculuk, orta yolu buluculuk, uzlaşı kültürü hep bu yetkinliklerle alakalı. Eğer toplumun geneli etik duyarlılık gösterse, farklı kesimler arasında karşılıklı saygı ve anlayış gelişir. Aziz dostlarım, bunu illa düşmanın değeriyle değerlenmek haşa ya da batının olmayan değerini içselleştirmek gibi düşünmeyin. Ama ne demiş ecdadımız? Ben akılsız dosttan ise akıllı düşmanı yeğlerim. Yani bu çok önemli bir şeydir yani. Dolayısıyla hani anlayışlı olan, akil davranan, empatik davranan bir düşman yeri geldiğinde çok daha önemli bir sulh sebebi olabilir. Aksi takdirde kutuplaşma derinleşir. Farklı kesimler arasında kavga, dövüş, savaş artar. Elbette hani bunu söylerken Türkiye'de yalnız olumsuz bir tablo yok. Olumsuzlukların yanında toplumsal dayanışma örneklerimiz de çok. Deprem gibi felaket anlarında insanların birbirine kenetlenmesi, yardım etmek için seferber olması, kendi konforlarından, hayatlarından vazgeçerek yollara düşüp günlerce, haftalarca, aylarca deprem bölgesinde o yardım çalışmalarına katılması, 15 Temmuz örneğinde yaşadığımız gibi devleti koruma adına her görüşten insanın tek yürek olarak bir araya gelmesi ya da ihtiyacı olana yardım eli uzatması ahlaki duyarlılığımızın güçlü kaldığını gösteren örneklerdendir. Elbette bu örnekler de var, var ama yeterli değil aziz dostlarım. Bu tür dayanışmalar etik duyarlılığımızın toplumumuzda canlı olduğuna dair umut veriyor bize, vermesine. Ama önemli olan bu duyarlılığın sadece kriz anlarında değil, günlük hayatın her alanında, her zaman diliminde de sürdürülebilmesidir. Son yıllarda sık sık duyduğumuz ahlaki erozyon, Bu açıdan tam olarak ne anlama geliyor, buna biraz kafa yormak lazım. Hani gerçekten bir ahlak erozyonu, ahlaki erozyon yaşıyor muyuz? Oxford Dictionary'nin, Oxford Sözlüğü'nün geçen sene sözlüğe kabul ettiği, her yıl bir kelime alıyorlar biliyorsunuz. Brain rot, bir kavramı alıyorlar ya da öyle söyleyeyim. Beyin çürümesi. Acaba ahlaki açıdan da bir çürüme yaşatıyor mu bize? Ahlaki erozyon, malumunuz olduğu üzere toplumun değerlerinden uzaklaşması anlamına geliyor. Mesela toplumda çok gerekli olan dürüstlük gibi, adalet gibi, yardımseverlik gibi, vicdan gibi, acıma duygusu, merhamet gibi değerlerin zayıflaması anlamına geliyor. İstatistiklere baktığımızda yolsuzluk algı endekslerinde yüksek sıralardayız. Ya da gençlerde her yol mubah, hani yakalayınca hiç affetmeyeceksin, böyle bir vurgun yapabiliyorsan yapacaksın gibi bir anlayışın yaygınlaşması bizi endişelendiriyor elbette. Ve bu bir miktar, belki de yüksek miktarda bize yakışmayacak bir şekilde ahlaki erozyon olduğunu bize düşündürüyor. Ama çözüm de yok değil. Mesela toplumda güvensizlik artıyor ama genel olarak şeffaflık, hesap verilebilirlik önemli. Ya da seminerlere bakıyoruz, bu konudaki doktora tezlerine bakıyoruz, yapılan çalışmalara bakıyoruz. Sivil toplumun özellikle bu konudaki inisiyatifine bakıyoruz. Hep böyle yönetişimle alakalı, daha şeffaf, daha adil, daha hesap verilebilir yönetimin peşinde sivil toplumda, devlette. Yani bir çaba da var. Bir taraftan erozyon ve yıpranma var ama karşı taraftan da buna karşı duyan, direnen bir çaba da yok değil. Bir de aileden başlayan değer eğitimiyle küçük yaştan itibaren çocuklara adil olmanın, dürüst olmanın, güvenilir olmanın önemini anlattığımızda ileriki yaşlarında onlar da bu değeri yaşayacaklardır. Aziz dostlarım, ahlak deyince bir de elbette işin dijital boyutu var. Hiç yadsınamaz, hiç kaçınılmaz, iç içe olduğumuz. Evvelden hani sadece televizyon vardı. Uzun yıllar, böyle 20-30 yıl Türkiye'de alimler, kanaat önderleri, duyarlı anne babalar, ehli namus bilim insanları televizyonun eve alınmasıyla alakalı evdeki ahlaki çöküntüye dikkat çektiler ve uzun bir dönem birçok aile televizyonu evlerine almadılar. Şu anda teknolojinin geldiği bunca ilerlemeye rağmen ister ehli namus olsun, ister bilime ihanet etsin ama bilimsel araştırmalarda da hakikat ortaya koysun, bütün bilim camiası televizyonu aptal kutusu diyor. Medeniyet kutusu diyeni ben görmedim. Çocuklarınızı onun karşısında fazla vakit geçirmeyin diyor. Kendi paramızla eve koyduğumuz, içerisinden LGBT'nin fuhşiyatı, sair diğer kötülüklerin ailemize, odamıza, yuvamıza aktığı bir necis bir yayın olarak görülüyor televizyon. Hani ahlaki yapımlar yok mu, ahlaki programlar yok mu, değer ifade eden, nesle daha değerli olmayı aktaran yapımlar yok mu? Elbette var ama İnanın hani %1, %2 boyutunda, yani %98'i çok daha fazla kirletici, yozlaştırıcı, dejenereci, yıpratıcı düzeyde. Teknoloji özellikle hani o dönem televizyondu, şimdi internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Çocuklar interneti online oksijen olarak görüyorlar, yani bir yaşam sebebi. İnternet olmayan kafelerde oturmuyorlar, internet olmayan kurumlarda sıkıntılı olarak görüyorlar kendilerini. İnternet olmayan akraba ziyaretlerinde çok fazla kalmak istemiyorlar. Hani büyükler konuşuyor ama bir taraftan küçükler işte online olmanın peşindeler. İnternet ve sosyal medyanın yoğun kullanımı hayatımızı topyekün değiştirdi. Peki bu dijital çağ ahlaki duyarlılığımızı nasıl etkiliyor derseniz aziz dostlarım. Kimileri sosyal medyada insanların daha duyarsız, daha kaba olduğunu söylüyor. Örneğin klavye başında kolayca hareket eden ve ağzına gelen her şeyi söyleyebilen, her türlü gıybeti, dedikodu yapabilen, bir yalan haberi yüz kişiye, yüzlerce kişiye, binlerce kişiye yayan, bunun sorumluluğunu hissetmeyen insanlar var. Yüz yüze asla söyleyemeyeceği sözleri anonimlik adı altında, anonimlik arkasında rahatça söyleyebilen insanlar var. Bu da bir ahlaki duyarlılık kaybı sonuçta. Özellikle iletişimin yüz yüze olmaktan çıkması, gönül gönüle olmaktan çıkması, göz göz olmaktan çıkması karşımızdaki insanın gerçek bir insan olduğunu unutmamıza yol açabiliyor yani. Bir de hani sosyal bir deneydir bu, bilimsel bir deneydir. Eğer çok tertemiz bir yerden geçiyorsanız, pırıl pırıl bir yerden geçiyorsanız elinizdeki muz kabını oraya atmazsınız. Ama etrafta birkaç tane çerçöp varsa oraya çok daha kolay atarsınız. Elbette atmamanız lazım. Onu toprakla buluşturmanız lazım. Muz kabuysa organik, yani direkt çöp kutusuna da değil, yani organik bir çöp kutusuna ya da direkt toprağa kavuşturmanız lazım. Potasyum biliyorsunuz yani en büyük mineral, toprağın ihtiyacı olan bir şey. Dolayısıyla nasıl olsa herkes yazıyor diye bir de biz yazmış oluyoruz. Allah muhafaza. Nasıl olsa herkes vuruyor diye biz de bir tokatlamış oluyoruz yani. Bu da bir ahlaki rezon yani. Ekran arkasında gerçekten kalemşarlık yaptığımızda empati kurmak zorlaşıyor, empati yapmak zorlaşıyor. Sanki gerçek değilmiş gibi, sanalmış gibi davranabiliyoruz. Bir de aziz dostlarım, bunun altyapısında eğer bilgisayar oyunu müdavimiysek, bilgisayar oyunu da oynuyorsak, cep telefonundan oyun da oynayan bir kişiliksek, Allah muhafaza, sanal gerçekliğin içerisinde bu bize çok daha kolay geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bir bilgisayar oyununda oyun içerisinde yüzlerce kişiyi öldürebiliyorsanız, öldürdükçe puan alıyorsanız, beyin bir müddet sonra bunu öldürmenin olağanlaşmasıyla ilgili kodluyor beyninize. Ya da çok küfürlü bir konuşmanın cereyan ettiği, sadece bilgisayar oyunu değil, yani bir dizi izliyorsanız, yavaş yavaş oradaki dil kalıbı sizin dil kalıbınıza dönüşüyor. Aa pardon, ben ne söyledim, ağzımda ne çıktı diye daha sonra çok pişman olacağınız sözler söyleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ekran yozlaşması ya da erozyonu karşısında çevrim içi ortamlarda nefret söylemi, siber zorbalık gibi etik dışı davranışlar çok yaygınlaşıyor. Ve özellikle fuhşiyat, haram, kötü örnekler normalleşiyor. Ancak bu da mesela Twitter'da ekran zorbalığı var, evet. Ama LinkedIn'de çok fazla yaşanmıyor. Sebebi Twitter'da sanal botlar, hesaplar yoğunlukta. Geçen dünya çapında yapılan bir araştırmada 2024 yılında Twitter'daki içeriklerin %86'sının yalan olduğu ortaya çıktı aziz dostlarım. Yani korkunç bir rakam yani. Ben bu yazının sonrasında Twitter'da bir tweetimi fixleyerek, sabitleyerek, şu anda Münir Arıkan'a girdiğinizde siz de görürsünüz. Bu malum sebeplerden dolayı Twitter'ın bu gaya kuyusuna düşmeyeceğimi, sadece kendi uzmanlık alanımla ilgili 7 ana konuda tweetler atacağımı, diğer konularla alakalı doğruluğundan emin olmadığım hiçbir konuya girmeyeceğimi, beni ilgilendirmeyen malayani konularda da genel anlamda tweetler atarak o konuda ahkam kesmeyeceğimi beyan ederek yaklaşık olarak 5 aydan beri tamamen çekilmiş durumdayım yani. Ama LinkedIn'de insanlar gerçek insanlar. Resimleriyle, cisimleriyle, isimleriyle, şirketleri ve özgeçmişleriyle, bütün şeffaflığıyla oradalar yani. Dolayısıyla orada sahte kabadayılık olmuyor, ekran zorbalığı olmuyor, sanal zorbalık olmuyor. Ha hiç mi olmuyor? Elbette oluyor ama öbür taraftaki %86 gibi değil, %1'ler, 2'lerde zaman zaman böyle bir şeyin çıktığı da oluyor. Sahte isimlerin arkasına, ardına saklanarak insanlar yazdıklarının bir başka insanı incitebileceğine dair duyarlılığı yitirebiliyorlar. Çünkü az evvel oynadıkları oyunda bunu yaptılar ve puan kazandılar. Şimdi de bunu yaptıklarında fenomenlerin hayat öykülerini takip ettikleri, yollarını, ayak izlerini takip ettikleri için reyting kazanıyorsanız, orada puan, burada reyting, o zaman siz de onu yapıyorsunuz yani. Bir diğer mesele de dijital içerik bombardımanı. Yani her gün haber sitelerinde, sosyal medyada yüz binlerce olumsuz haber, şiddet görüntüleri, skandallar, şok haberler. Bir insan buna sürekli maruz kaldığında bu kendi beyninde bir duyarsızlaşmaya yol açıyor. Son dönemde özellikle Filistin'le alakalı, Gazze'yle alakalı o inanılmaz, akıl almaz, yürek dayanmaz görüntülerin sürekli gözümüz önüne gelmesi, artık demek ki Filistin'de böyle bir şey olabilirmiş. Zaten onların kaderiymiş gibi haşa zihnimizde normalleşiyor. Ve bu şiddet görüntülerine alışan bir kişi gerçek hayatta birine haksızlık yapıldığında gerektiği kadar tepki göstermeyebiliyor yani. Çünkü online ortamda daha fazlasını görmüş. Bunu normalleştirmiş. Yani cesetlerin paramparça olup canlı şekilde yakıldığını görmüş çocukların. Öbür tarafta bir küçük çocuğa tokat atılması, ya diyor şimdi ne olacak ki? Ama adaletsizlik, her yerde adaletsizlik yani. Miskal kadar, zerre kadar, havada uçan toz zerresi kadar bir şeyden de sorumlu olacağız yani. Dolayısıyla medyada ahlaki değerlerden yoksun içeriklerin bu derece yaygınlaşması ahlaki erozyonu körüklüyor bence. Uzmanlar da bu konuda sürekli uyarırlar. Ki bu bende de çocuklar için aman ha diye anne babaları uyardığımız bilgisayar oyunlarının zararları gibi bir şey. Sürekli ben de bu konuda sizleri uyarırım. Ailemi dediğimiz programında da buna değinirim aziz dostlarım. Bir çocuk mesela bilgisayar oyunu oynarken adam öldürüyor, küfürlü konuşuyor, haksızlık yapıyor ise beyin bunu sanal bir oyun olsa bile içselleştiriyor, normalleştiriyor. Beyin bu maruz kaldığı şeyleri normal olarak algılamaya başlıyor. Bir müddet sonra gerçek hayatta adam öldürmek, haksızlık yapmak ona çok kolay gelmeye başlıyor. Bu açıdan aman dikkat. Jordan Peterson, vicdan bir insanı yalnızken bile sessiz kalmanın iç sesidir diyor. Müslümanın iç sesi Rahman'dan gelen yardımdır. Meleklerin, melaikenin ve iyi cinlerin, salih kişilerin imdada yetişmesidir yani. Allah'ın lütfuyla geçmişlerimizden gelen bize bir bürhandır. Allah'ın gösterdiği bir bürhandır. Hazreti Yusuf'a yetişen bürhan gibi. Ve her ne şerli bir vesvese varsa yuvesvesu fi sudur innas minel cinneti ve innas, insandan ve cinden, şeytandan ve kötülüklerden, kötülerden, o da şeytanidir. Asla rahmani değildir. İşte o iç sesin, inner voice'ın voice calibration dediğimiz ses kalibrasyonunu yapan insan abad oluyor. O insan yalnızken bile vicdanı ona ne yapması gerektiğini söyleyerek onu olumlu yöne sevk ediyor. Ama dijital medya bir anlamda hani elektroşok gibi bizi uyuşturabiliyor aziz dostlarım. Yalan haberler, bilgi kirliliği, ya normal bile olsa düşünün, hani bir an yalan olmadığını kabul edelim, normal olduğunu kabul edelim. Ama bu kadar olumsuz gerçek normale döndüğünde, ya demek ki normali budur diye insan olumsuz artık olumlu görmeye, sıradan görmeye başlıyor. Bir başka açıdan gördüğümüz her bilgiyi doğru sanıp paylaşabiliyoruz. Yapay zekanın gelmesiyle artık bu gördüğümüz bilgi değil, işin içerisinde görseller, resimler, videolar, inanılmaz bir teknoloji yani. Vebal altındayız. Allah muhafaza. Bundan mesulüz. Bir kimsenin haysiyetiyle, şanıyla, şerefiyle, ahlakıyla, hele hele Allah muhafaza, iffetiyle oynamak bizi cehennem çukuruna düşürebilir. Dolayısıyla burada bir hassasiyet geliştirmek de ahlaki bir değer. Ahlaki olarak sorumlu bir kişinin bilgiye de duyarlı olması, yalan yanlış şeyler yaymaması gerekir. Gıybet etmemesi, aslında mala yani kendini ilgilendirmeyen bir şeyden uzaklaşması gerekir. Hani kendi uzmanlık alanda değilse oradan imtira etmesi gerekir. Ancak dijital çağın hızı bu titizliği göstermezsek istemeden de olsa zarar vermemize yol açabiliyor. Zaten yapay zeka ve algoritmaların etkisini işin içine kattığımızda hani neyi göreceğimizi, nasıl göreceğimizi, neyi duymayacağımızı, duymamamız gerektiğini belirleyen algoritmalar, şu anda Gazze'yi sansürleyen, şu anda Siyonistlerin zalimliğini sansürleyen, olumlu manada bir şey paylaşan, devlet başkanı hesabına bile blokaj koyan, ambargo koyan, hesabını donduran, hesabını silen, postlarını, tweetlerini silen bir deccalle karşı karşıyayız aziz dostlarım yani. Tabii burada sürekli kendi görüşlerimize uygun içeriklerle çevrili kalırsak, çevrim içinde kalırsak, farklı fikirlerle iletişimimiz de zayıflayabilir ya da farklı fikirlere karşı hoşgörümüz de azalabilir. Bu da ahlaki duyarlılığımızı, hani at gözlüklü olmayın der ya büyüklerimiz bize, bizi dar bir alana hapsedebilir, bizi dar görüşlü bir insan yapabilir. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Bu açıdan Allah razı olsun büyüklerimizden, onların öngördüğü okunulası kitap seçkilerinden bir seçkiyle, takip edilmesi gereken yazarlardan, bilim insanlarından olması gerektiği kadarını takip ederek o dar görüşlükten, at gözlüğünden, o çerçeveden çıkabiliriz. Biraz daha ilerisine baktığımızda, yapay zeka uygulamaları malumunuz olduğu üzere artık karar verme süreçlerimize girmeye başladı. Hani bir şirket düşünün, 20 milyon, 30 milyon başvuru oluyor. İşe alımda nasıl yapacak? Mülakatı nasıl yapacak? Yani görüşmeyi nasıl yapacak? Özgeçmişleri nasıl değerlendirecek? Bir kredi kurumu düşünün. Milyonlarca başvuru var. Başvuruları nasıl değerlendirecek? Bir sigorta şirketi var. Milyonlarca müşterisi var. Onların mevcut durumunu nasıl değerlendirecek? Bir mahkeme var. Binlerce sayfalık bilirkişi raporları var. Bunu nasıl okuyacak? Şahitlerin tutanakları var. Nasıl okuyacak, değerlendirecek yani? Dolayısıyla etik kararları yapay zekaya devreder ve insan temasını azaltırsak, insanların eleştirel ahlaki muhakeme yeteneklerinin körlebileceğini de unutmamamız gerekiyor. Yani elbette yapay zeka bir kolaylık, elbette yapay zekasız bir hayat bu dönemde düşünülemez gibi geliyor bana. İslami anlamda, vicdani anlamda, insani anlamda, ticari anlamda, bilimsel anlamda, her anlamda yani. Yani saniyede milyonlarca kitap okuyan bir zekadan bahsediyoruz aziz dostlarım. İşlemci hızı olarak, kapasitesi olarak yani büyük bir müçtehit şeyi var. İçtihadı var sanki karşımızda böyle. Bütün görüşleri değerlendirerek, tabii ki yazılımı çok önemli. Hani bunun sapkın bir Allah korusun uzman mı olacağı, yoksa hakikaten ehli namus bir yönlendirme yapabileceği, hani bu anlamda da yetiştireceğimiz yapay zeka uzmanlarına bağlı. Onları da bırakırsak yabancılara, yapacakları belli yani. Google'un geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki savunmasında pek de yüreğimizi ferahlatmadı ama algoritmalara müdahale etti. %100 bir gerçek. Onlar ya biz yapmıyoruz işte böyle bir şey yok falan dese de algoritmalar ortada. Ne ararsan, neyi buldurmak istiyorsa seni oraya yönlendiriyor yani. Din arayınca ateizm çıkıyor. Peygamber arayınca sapkın karikatürler çıkıyor. Ahiret deyince Darwinist, reenkarnasyonist sapkın ideolojiler çıkıyor yani. Reenkarnasyonla benim ne alakam olabilir yani? Ama çocuğun, gencin, bizlerin aklını çelip bir değer erozyonuna uğratmak adına kaynaklarını Siyonistler seferber etmiş durumda aziz dostlarım. Son 3 yılına bakıyorum ben dijital alandaki faaliyetlerimi. Hızla evvelden Google'lamak dediğimiz bir kelime İngilizceye girmişti. Hani hemen ara, Google'a yaz, oradan bak. Şimdi artık ChatGPT var, diğer yapay zeka araçları var. Dolayısıyla onlarla işi hallediyoruz. Dolayısıyla oraya soruyoruz. Hani bu kaçınılmaz bir son aziz dostlarım. Yani 3-5 yıl içerisinde bütün doktora tezlerinin, bütün yüksek lisans tezlerinin anlamsız kalacağı bir dünya bizi bekliyor yani. Hani en güzel şekilde size mükemmel bir doktora tezi hazırlayacak yapay zeka. Hazırlıyor da zaten şu anda da. Ne yapıyor? Profesörlerimiz tez savunmasında işte bunun alıntılar ne kadar, benzerlikler ne kadar, bir irtihal var mı, bir çalma, bir copy paste var mı falan. Ama sizin elinizde, siz yapay zekaya hiç benzemez bir şey olsun, bugüne kadar yazılmamış şekilde olsun diye algoritmalarına müdahale ederek yepyeni bir tez ortaya koyduğunuzda onlar da siz yazmışçasına, hele benim stilime uydur, benim stilimle yaz dediğinizde ona göre yazıyor yani. Dolayısıyla özellikle bu karar alma mekanizması, karar eşittir kaderdir biliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapay zeka verdiğimizde kullanılmayan melekeler köreleceği için bir müddet sonra onu da yapay zekaya soracağız. Her şeyi yapay zekaya soracağız. Zaten soruyoruz. Ama ben kendimden bir örnek vereyim. Lise 1'de annem rahmetli ve annem Aysel annem rahmetli. Hamdi dayımlar Allah kanı kadar rahmet eylesin o güzel gönlü insandan. Matematik profesörüydü. Fransa'dan gelirken bir Casio hesap makinalı saat aldırmıştı annem rahmetlik dayıma benim için. Ben lise 1'e kadar mükemmel olan matematiğim sonrasında hiç iyi olmadı aziz dostlarım. Buna bağlıyorum. Ne olursunuz. Yani evet bir kolaylık hesap makineleri ama kullandırmayın çocuklara. En azından hani lise bitirene kadar o son sınavlarından üniversite dönemine gelinceye kadar sonrasında da tabii burada bilimsel hesap makinesi kullanıyorsanız elbette orada bazı şeyler yapılacaktır onunla. Onu kastetmiyorum. Ama normal en azından 4 işlemde şimdi bilim insanları ne diyorlar? Yani zekanızın, hafızanızın, beyninizin daha iyi çalışmasıyla alakalı sürekli zihinden matematiksel hesap yapın diyorlar yani. Ben ona bağlıyorum yani. 4 işlemi bile kolundaki o hesap makinalı saate bıraktığında zihnin yavaş yavaş körelmeye başlıyor. Dolayısıyla neyi yapay zekaya bırakıp neyi bırakmayacağımızla alakalı da bir seferberliğe, bir duygu ve düşünce, bir tefekkür atmosferine ihtiyacımız var. Şu anda çok kolay, çok basit, çok hızlı diye bütün zor kararları bizim yerimize makinalara aldırdığımızda bir zamanla bu tür ahlaki muhakeme yapma sorunundan uzaklaşacağız gibi görünüyor. Bu da oldukça önemli bir konu. Acizane sizlere bilgi vermiş, hani uyarma makamında değilim haşa ama bilgi vermiş olayım. Bir de madalyonun tabii aziz dostlarım öbür tarafı var. Dijital çağın pozitif etkileri de var. Yani eskiden mesela bir beldede bir zalimlik varsa, bir zulüm varsa bunun duyulması, bir başka kıtaya ulaşması 100 yıl olurdu. 100 yılı alırdı yani. Şimdi 100 saniye değil, saniyesinde, anında canlı yayınla bütün dünya bunu duyuyor. Bu büyük bir kitlesel farkındalık kampanyası oluşturabiliyor. Çevre duyarlılığı, insan hakları, çocuk hakları, Allah muhafaza çocuğun suistimali. Bir yerde belki hani o yerel insanların müdahalesiyle asla düzelmeyecek bir olayın global medyada, sosyal medyada birleşen milyonlarca insanın desteğiyle hemen halledebilmesi gibi birçok etkenler gördük. Bu da hani dijital dünyanın doğru kullanılırsa etik ve ahlaki duyarlılığı küresel ölçekte artırma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bazen böyle bir genç grup oluyor. Birkaç kişilik bir genç bir araya geliyor. Diyelim bunlar Meksika'da yaşıyorlar. İşte bizi Brezilya'ya götürün diye. Take me to Brazil gibi. Ya da işte kahve içmek istiyorlar. Give me a cup of coffee gibi. Bana bir kupa kahve verin, bir fincan kahve verin gibi. Böyle bir kampanya oluşturuyorlar. Ya da birisi tekel sandalye alacak oluyor. Birisi ameliyat olacak oluyor. Birisi bir yerden bir yere gidecek oluyor. Hemen böyle bir sosyal medyada onunla alakalı bir bilinç oluşarak milyonlarca insan bir anlamda birleşebiliyor aziz dostlarım. Geçen hafta biliyorsunuz bu konuyla alakalı çok çok güzel bir örnek yaşadık. Minik bir yavrucak Ali Asaf kanseri yenmiş. Yani 1,5 yaşlarında küçücük bir yavrucak yani. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz diye babasının çağrısı üzerine yüz binlerce kişi yani. Sancaktepe Belediyesi önünde buluştular biliyorsunuz. Gökyüzüne böyle milyonlarca balon uçuruldu. Belki yüz binlerce, hani milyonlarca olmasa bile. Ama inanılmaz bir görüntüydü yani. Toplumsal bir duyarlılıkla alakalı. Hani o çocuğun hayatında hani o günün izlemeye doyamayacaktır yani. Kendi dopamin hormonunu, serotonin, endorfin, mutluluk hormonlarını yükseltmesine vesile olacak. İnşallah kanserin de bir daha tekrarlamamasıyla alakalı ona şifa olacaktır. Dolayısıyla bu tür duyarlılıklar dijital dünyada doğru kullanılırsa küresel ölçekte bir hassasiyete yol açtığını ya da hassasiyeti artırma potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Ya da olumsuz manada bir yerde hani bu olumlu bir davetti ama bir yerde bir adaletsizlik varsa, bir kişi bir marketle ilgili, bir esnafla ilgili, bir devlet görevlisiyle, bir resmi daireyle alakalı bir yaşadığı dramatik adaletsizliği paylaştığında İnsanlar belli hashtagler altında toplanıp tepki veriyor. İmza kampanyalarıyla baskı oluşturabiliyor. Kampanyalar yapabiliyor. Dolayısıyla Hani burada teknoloji aslında çift taraflı bir kılıç gibi, hem ahlaki duyarlı azaltabilecek, değerlerimizi kesip yontabilecek riskleri barındırıyor, hem de doğru kullanılırsa aynı bir cerrahın elindeki ameliyat bıçağı gibi insanlara iyiliğe, hayra, şifaya vesile olabiliyor. Aziz dostlarım, burada özellikle sosyal medyadaki linç kültürü, kültür de denmez yani buna, linçin kültürü mü olur da böyle bir şey var. Bu konuda insanlar çok acımasız olabiliyor. Bu da dijital dünyanın empati azalttığı yönünde kaygımı güçlendiriyor. Evet, ekran arkasında empati yapmak zor olduğu için insanlar düşünmeden çok kırıcı şeyler yazabiliyor. Bu konuda inanılmaz yürek yaralayan öyküler var. Babaların, annelerin kızlarını, erkek evlatlarını korumasıyla alakalı, küçücük evlatlarını korumasıyla alakalı, okulda bilinç kampanyasıyla kadre uğramış, haksızlığa uğramış, iftiraya uğramış gencecik, teri taze öğrenci kardeşlerimizin haysiyetinin, şerefinin, şanının, namusunun korunmasıyla alakalı inanılmaz böyle vahim tablolar görüyoruz sosyal medyada. Ama bilinç arttıkça, bu tarz programlarda birbirimize ulaştıkça, özellikle bizi ilgilendirmeyen malayani görülen olaylardan kaçındıkça, uzmanlık alanımıza odaklandıkça, inşallah teknolojinin olumlu kullanımıyla olumsuz ahlaki erozyona yol açacak etkilerini azaltmış, minimize etmiş olacağız. İnşallah doğru kullananlardan oluruz, iyi kullananlardan oluruz. İnsanların en hayırlısı, insanların en faydalı olandır. İnsanları kötüleyen, yok eden, insanlara zarar veren, insanları bedbaht kılan, insanları mahveden değil, onlara hayat veren, insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş Şeyh Edebali. İnşallah insanlara katkı sağlayan, onların hayatında olumlu dokunuşlarla, iyiliğe, hayra, güzelliğe vesile olan insanlardan oluruz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Evet, programın başında dediğim gibi ahlaki değerlerle ilgili bitiremedik ama gelecek hafta inşallah bu bölüm bitmiş olur. Gelecek hafta görüşünceye kadar aziz dostlarım, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.